Ayrım 14.
Sonra kutusunda duran makineye baktım. Beni nasıl sevindirdin bu hediyenle Türk'üm. Bu güzel makineyi kurmasını biliyor musun? Türk, aa tabii biliyorum anneciğim dedi. Çevresine bakındım. Hepsi dağılmışlar. Haberimiz bile olmadı. Mustafa ağam gelse de makineyi kursak. Seher Mustafa'ya seslendi. Delikanlı aç damının kapısında göründü. Makineyi kuralım mı Mustafa ağacığım? Üçü baş başa vererek makineyi Türk'ün odasına kurma kararına vardılar. Mustafa makine kutusunu götürdü, sonra gelip Türk'ü kucakladı. Türk odasını görünce tanıyamadı. Perdeler takılmıştı pencerelere, sarı çiçekli perdeler. Duvarlarda atanın çizdiği resimler çerçevelenmişti, beyaz modern çerçevelerdi. Annesi, bunlar atanın ustalığı. Tahta kasnaklar çaktı. Üstlerini su, tutkal karışımı bir alçıyla sıvadı. Parmaklarıyla nakışlar yaptı. Günlerdir dönüşüne hazırlandık. Yatağında yeni bir yorgan, divanında perdelerin eşi bir örtü vardı. Masasında babaanne yadigarı dantelli örtü kolalanmıştı. Aynasının gümüş çerçevesi parlatılmıştı. Masasında gümüşlü bir saç fırçası, tarak, güzel, gümüş kutu da yeniydi. Her taraf temizlikten parlıyordu. Türk öyle sevinçli, öyle sevinçliydi ki. Anneciğim, insanın bir ailesi, bir evi olması ne güzel şey. Sevmek, özlemek, üzülmek de güzel insanın sevdikleri için. Bunlara tepeden inme sevinçler de katılınca mutluluğu büyüyor insanın. Çevresine bakmakla doyamıyordu. Uğruna sağlığını yitirdiği turunçgiller hiç de küskün değildi içinden. Suçları yoktu ki. Türk içinden geleni gönül hoşnutluğuyla yapmıştı. Şimdi penceresinden narin gövdeler üstünde taç taç görünen fidancıklar yaşıyorlardı. Hepsi kurtulmuştu. Aklına doktorunun yürümemene hiçbir sebep yok Türk deyişi geldi. Belki oturuşunun bir başka, bir gizli sebebi vardı. İnsan olanların neden başına geldiğini bilemiyordu ki. Mustafa kutunun yanından makinenin üstüne oturacağı, ayakların takılacağı parçaları çıkarmıştı. Gri renkli, ortası boş bir masa yandırıyordu kara demirden dört ayağı takılınca. Seher oğluna yardım ediyordu. Çıkan kağıtları katlıyor, sicimleri parmaklarında sarıp bir kenara koyuyordu. Kısa bir zaman sonra kutu boşalmış, makinenin gövdesi ayaklarının bağlandığı bölüme kurumlu oturmuştu. Türk'ün içi içine sığmıyordu. Paketlerde renk renk, çile çile çeşitli yünler vardı. Sonra hepsine ayrı ayrı armağanlar getirmişti. Annesine kocaman kutu çikolata. İçi boşalınca güzel bir dikiş kutusu olacaktı. Üstü nakışlı, boyalı, süslüydü. Babasına çok sevdiği için içleri Hindistan cevizi şeker, Kemal Ağası'na kalemler ve defterler, Atay'a pastel boyalar, kağıtlar, bir de içinde büyük ressamların yaşayışları, hikayeleri ve tablolarından örnekler bulunan bir kitap. Sonra hepsine süveterler, atkılar, kış başlıkları işlenecek paket paket yün. Yünleri Naciye teyze toptancı tanıdıklarından ucuz almıştı. Makineyi pencerenin yanına koymuştu Mustafa Ağası. Böylece ışık soldan gelecekti. İğneleri bir çizgi gibi göstererek işleten sürücüler yerlerine takılmıştı. Mustafa, işte böyle işlenecek anneciğim diye sürücü kolun sapından tutarak sola doğru itti. Yün geçirilmiş olsaydı bir sıra işlenmişti bile. Sonra yün sarma makinesini masanın ucuna takarak altındaki vidayı sıkıştırdı. Bir çile yünü tahta çıkrağa geçirdi. Ucunu kuvar makinesinin arasına sıkıştırdı. 5 dakika içinde Seher'in çok hoşuna giden biçimli yumak sarılmıştı. Mustafa bu işin ustasıydı. Annesine göstermek için örnek bir parça işledi. Üstünde nakışlar, desenler, ajurlar, lastikler, renkler. Seher, bana öğretir misin bu makineyi işletmeyi dedi. Çok merak ettim. Mustafa, Türk öğretsin size dedi. Kısa zamanda bütün ustalıklarımı elimden aldı. Naciye teyzenin en becerikli çırağı oldu. Ya, Türk de mi öğrendi? Hem de nasıl zevkli. Bu alan da bizi çoktan aştı. Annesi Türk'ü öptü. Arkasına yastıklar yerleştirdi. Uzanmasına yardım etti. Yemeğe kadar sen dinlen yavrum. Uçak da olsa yine yol yorgunusundur. Şık şık şık diye sevgili kapı öttü. Türk kapanan kapının ardında yalnız kalınca yüzündeki gülümseme soldu. Gözlerindeki parıltılar söndü. Başını pencereden yana çevirdi. Göz ağlamasına değil de görünmez bir yürek ağlamasına koyuldu. 2. Pencerelerin tahta kepenkleri örtülü, odanın içi loştu fakat bu loşluğa değin sıcağın beyaz, duman benzeri buğusu odaya dolmuştu. Türk, sabah bu kadar erken böyle sıcak olursa sonraları yanacak ortalık diye söylendi kendi kendine. Kuyunun suyu azalmıştı. Ondan saklıyorlardı ama söz arasında konuşurlarken sezinlemişti bunu. Sebze bahçesini sulamıyorlardı herhalde. Penceresinden her gün biraz daha sararan yapraklar görünüyordu. İçindeki üzüntü kuyunun diplerine inen suyu gibi derinlere doğru çöküyordu. Ailesiyle birlikte bulunduğu saatlerde onları aldatmak, neşeli ve mutlu olduğunu inandırmak için o kadar çaba harcıyordu ki, yalnız kalınca içinde değil yürüme isteği, kıpırdamaya bile gücü kalmıyordu. Doktoruyla mektuplaşıyordu. O hep yürü kalk, düşsen de yuvarlansan da kalk, yürü Türk diyordu. Bir kere yalnızken denemişti bunu. Sadece yerlerde sürüklenmişti. Mustafa Ağası bütün sızlanmalarına kulak asmıyordu. Onu sırtına yüklediği gibi kayalıkların oyuklarına basa basa denize götürüyordu. Fakat bu Türkiye öyle acı, öyle ağır geliyordu ki gitmeyeceğim diye direnmişti bir gün önce. Kayalar, bitkiler, otlar ateş ateşti. Her yan sarı güneşin yangınıyla kavruluyordu. Bu kavrulan alanlardan, kayaların kızgın merdivenlerine, oradan masal kumsalına, ağabeyinin sırtında gitmektense ölüme baş eğmek daha iyiydi. Güneşte yanıyor, Mustafa Ağası masajlarını yapıyordu. Sonra denize sokuyordu kardeşleri onu. Çevresinde üzüntülerini gizlemeye çalışan kardeşlerinin zorluklu neşeleriyle dolanıp durmaları acı, çok acıydı Türkiye. Mustafa ağam yoruluyor dese, küçük sultanımızı değil sırtımızda, başımızda bile taşırız karşılığını veriyordu Mustafa. Ne bahane bulacağını şaşırmıştı. En sonunda yoruluyorum, kolay mı oyalara paket gibi sırtta taşınmak diye ayak diremişti. Mustafa İstanbul'da doktordan planını aldığı elektrik aracını şehirde bir ustaya yaptırmış, elektrik işini de kendisi başarmıştı. Elektrik tedavisi de böylece yapılıyordu. Doktorun bütün söyledikleri yerine getirilmişti bugüne dek. Fakat işte hala yerinden kalkamıyordu. Parmak uçları, topukları arada bir karıncalanıyordu, hepsi bu kadar. Türk için için son umutlarını da yitiriyordu. Yaşayışının bundan ilerisi böyle geçecekti herhalde. Şimdilik kucaklarında taşıyorlardı onu. Yarın kocaman bir kız olduğunda kardeşleri üniversite yolunda evden uzaklaşacaklardı. Babasının gücü kesilecekti. O zaman kapı eşiklerini düzeltecekler, ona bisiklet tekerleklerinden yapılma bir sakat arabası bulacaklardı. Elleriyle tekerleklerini çevire çevire dolaşacaktı evin içinde. Belki annesine de yardım edebilirdi. Tahta kepenklerin yürek biçimli deliklerinden giren ışıklar altınlaşmışlardı. Bahçede kendilerini onun beslenmesini gözleyen boy boy piliçlerin cikciklerinden başka ses yoktu. Alnındaki terleri sildi. İnce geceliği vücuduna yapışmıştı. Üzerinde sadece bir çarşaf örtülüydü. Yine sıcak, sıcak, sıcak bir gün olacaktı. Bu ıslak koyu sıcak iki penceresinin önlerine babasının ektiği güller, yaseminler, hanım ellerinden emerek üflediği kokuyla büsbütün ağırlaşıyordu. Bitkiler ne çabuk büyüyorlar diye düşündü. Daha henüz ilkbahardan önce ekilmişlerdi toprağa. Körpecik dalları yıldız yıldız çiçeklerle yüklüydü yaseminin. Güller yediverendi. Çiçekleri uzun saplı, kesildikçe kesik dalların dibinden yeni dallar fışkırıyor, birkaç gün içinde uçlarında tomurcuklar büyüyordu. Sevdiği insanlar onun çevresinde ellerinden gelen güzellikleri sermeye çabalıyorlardı. Gece dolabının üstünde el kadar bir Japon radyosu vardı. Bayramda armağan etmişti dedesi. Şimdi iki arkadaşı olmuştu. Biri Selanik bonmarşesi, idare lambası, öbürü minik radyosu. Lambası pembe ışığıyla gecenin dostuydu. Radyosu dünyanın her yanından sesler getiriyordu ona. Fakat bunların yanında ona daha üstün, daha yaşatıcı kuvvet veren kalemiyle kağıtlarıydı. O sevimli sanat dergisine her hafta bir yazı yazıyordu. Bazen masal, bazen hikaye oluyordu bu yazılar. Mustafa Ağası bankada bir hesap açtırmış, bir de kumbara almıştı ona. Yazı yarışması ödülünden artan para maya olmuştu. Sonra üstüne yazı paraları, işlediği süveterlerin, boyun atkılarının, bebek elbiseleri ve başlıklarının getirdiği paralar konuyordu. Karyolasını pencere önüne taşımışlardı. Tam karşıya köşeli bir divan koymuştu anneciği. Divanın arka duvarını 2 metre uzunluğunda, ortasından duvar köşesine göre bükülerek bir perde rayı çivilenmişti. Rayın çengellerine plastik torbalar içinde renk renk yünler asılmıştı. Artık benim bütün dünyam bunlar diye içini çekti. Yazılarım, radyom, lambam, makinem. Yaptığı yün işleri sıcakların başlamasına değin satıyordu. Kemal Ağası'nın bir arkadaşının babası alıyordu her işlediği işi. Kışa mevsim yenilikleri diye çıkaracakmış. Kemal halılardan, eski kilimlerden, heybelerden, köylü çoraplarından nakışlar bulup 4 köşe çizgili kağıtlara çiziyordu. Beraberce koyacakları renkleri seçiyorlardı. Türk bu renkli süveterleri başlıkları işlerken kendini hastalığını unutuyordu. Öğleden sonralar odası Meltem, Manavgat rüzgarlarını alıyordu. Zaten Türk sıcakla da dosttu, seviyordu sıcakları. Mustafa Ağası onu kucakladığı gibi köşeli divanın ortasına yerleştiriyordu. Ayaklarının altına o küçük sandalyeyi koyuyordu. Arada bir bütün aile Türk'ün odasında toplaşıyorlardı. Günün akşama yakın saatlerinde oluyordu bu toplantılar. Pencerelerden uç tepelerinde birer yüksek kar parlayan bey dağları ve bu dağların çam etekleri görünüyordu. Kavaklı yol, kuyu başı, turunçgiller fidanlığı, ipinin ucu kavakların gölgesine çakılmış alageyik hanım, biraz ileride alaca yavrusu ceylan kız. Kapının mandalı şık şık diye acemice öttü. Türk, gel gobül, gel diye seslendi. Mandal yeniden şık şık etti. Gobül'ün arslan yeleli kocaman başı aralıktan göründü. Pençeleriyle kapıya yaslanmıştı. Kanat aralandı, içeri girdi. Türk'ün yatağına yaklaştı. İri güzel gözlerinde sıcak ve sevgi dolu bakışlarla Türk'e baktı. Sanki nasılsın, hadi kalk yürü, beraberce denize gidelim diyor gibiydi. Türk, ah Gobül dedi, keşke kalkabilseydim, seninle doğru uzak yeşilliklere yürürdük. Oralarda düşlerime giren o çadır biçimli çamın altına kadar. Türk'ün konuştuğunu duyunca Gobül ürkek ürkek kapıdan yana baktı. Sonra büyük pençelerini yatağın kenarına koydu. Başını Türk'ün elleri yanına dayadı. Türk bu türlü kocaman başı, içlerinde yeşil sarı menemişler titreşen iri kahverengi gözlerin dost bakışlarını öyle seviyordu ki, Gobül'ün gözlerinde sözlerini anlayan bir anlam arıyordu. Sabahın erken saatlerinde kapısını ilk açan Gobül'dü. Türk hiç kimseye söylemediklerini ona anlatıyordu. Sevdiklerinin birini açamazdı yüreğini, onlara kıyamadığı için, yoksa elbette ki her biri ayrı ayrı üzüntülerini paylaşmak isterlerdi. Fakat Türk içini şişiren, soluklarını kesen dertlerini her sabah gün ışıdıktan sonra gelen Gobül'e büyük bir gönül rahatlığıyla döküyordu. Benim sevgili Gobül'üm, eğer bugün gövdemin yarısı kıpırdıyor, soluk alabiliyorsam bu senin karlı gecede beni uyutmamanla oldu. Kar soğuğunda uyumanın tadına doyulmazmış diyebilirdim ama başıma gelmemişti. O gece unutmuşum her şeyi. Sadece babacığımın bütün emeklerinin, anneciğimin bütün zorluklara göğüs gerişlerinin boşa gideceğini düşünmüştüm. Bir uykuda gezere benzemiştim. Şimdi inanmıyorum bu delice serüveni atılışımdaki korkusuzluğa. Ama Gobül'cüğüm, ben artık yarım bir kızım. Gobül pembe diliyle Türk'ün elini yaladı. Annem görmesin Gobül, ikimize de kızar. Gobül dönüp kapıya baktı. Yeniden başını Türk'ün elinin yanına yasladı. Ama bilse senin ne kadar temiz bir köpek olduğunu. Köpek köpek kokmuyorsun. Tüylerin ipek gibi tertemiz. Nasıl böyle temiz kalabiliyorsun Gobül'cüğüm? Kapı şık şık şık etti. Elinde Türk'ün yüz yıkadığı leğen ve ibrikli annesi girdi. Günaydın yavrum. Günaydın anneciğim. Bu yaramaz burada mı yine? Türk, o benim sabah konuğum anneciğim dedi. Her gün gelir buraya geceyi nasıl geçirdiğimi sorar. Gönlüm alır gider. Öyle bakmayın anneciğim. Gobül öyle temiz, öyle temiz ki. Hem ben onu okşayınca ellerim hiçbir yere sürmüyorum. Tüylerini de yutmuyorum. Seher gülümsedi. Kızını bu tadından ayıramazdı. Çocuğunu mutlu kılıyordu köpek. Yan yana ne kadar yakışıyorlardı birbirlerine. Güzel, içli, tatlı bir kız çocuğuyla aslan yeleli, aslan pençeli, menevişli gözlü, dost bakışlı kocaman bir köpek. Ben bir şey söylemedim ki sana evladım Gobül konusunda. Elbette seveceksin köpeğini. Odanın kapısında yatar geceleri, evin çevresinde dolaşır. Sonra kapının önünden ayrılmaz. Bahçeden bir kuş uçsa hemen kulakları dikilir, kuşkuyla hırlar. Senin gerçekten dostun bu köpek. Seher bunları söylerken çiçekli plastik bir örtü sermişti yorganın üstüne. Leğeni yerleştirdi. Türk'ün diş fırçasını, macununu dolabından aldı. Türk dişlerini fırçaladı. Annesinin döktüğü suyla yıkadı. Sonra şimdilik işiyle uğraştılar. Türk annesi çıkınca derin bir soluk aldı. Onun arkasından bakarak, ''Ne olur sevgili Allah'ım, ne olur?'' diye yalvardı. ''Annemi bu işleri yapmaktan kurtar. Bana şu tembel bacaklarımı oynatacak gücü ver. Sen cömertsin Allah'ım. Bense ne kadar yoksulum. Hastalığımda ailemin bütün paraları bitti.'' Bana söylemediler ama ben biliyorum ki şimdi dedem para veriyor eve. Bu böylece sürüp giderse halleri nice olur. Allah'ım, benim büyük Allah'ım. Sen bana elini uzat. Beni yatağımdan tutup kaldır ne olur Allah'ım. Ne olur. Gözlerindeki yaşları sildi. Vücudunda bir ürperti dolaştı. Bunu bacakları bile duydu. Parmakları karıncalandı. Doktorun mektuplarında kalk yürü Türk. Sen sadece korkuyorsun demiyor muydu? Kahvaltısını babası getirince Türk sevindi birdenbire. Annesi gelseydi ağladığını sezerdi. Babası sesse bile belirtmezdi bunu. Günaydın meleğim. Günaydın babacığım. Gümüş tepsi donatılmıştı yine. Alagey'in köpüklü taze sütü, kış piliçlerinin saatlik yumurtası, kızarmış ekmek, dağ balı denen yalçın kayalara kovan kurmuş arıların yaptığı çiçek kokulu bal, peynir, tereyağı, çay. Seramik vazoda bir tane pembe gül. İşte sultanlara yaraşır bir kahvaltı. Türk peçetesini serdi. Babası tepsiyi dizleri üstüne koydu. Sağ olun babacığım. Ben de kendimi unutuyorum masallardaki sultanlara benzetiyorum. Sen gerçekten bizim sultanımızsın Türk'üm. Türk güldü. Baba kız öpüştüler. Kızının yatağı yanına bir sandalye çekip oturdu. Annen denize gitmek istemediğini söyledi. Türk, yoruluyorum babacığım dedi. Babası dikkatle yüzüne bakıyordu. O insana güven veren yeşil gözlerinde sorular doluydu. Sana yapılan yardımları geri çevirmen doğru mu Türk? Türk tereyağlı ballı lokmasını yuttu çabuk çabuk. Yalan söyleyemeyecekti babasının bakışları karşısında. Geri çevirmek değil babacığım ama bana çok güç geliyor kardeşimin sırtında denize inmek. Seni ben götüreyim öyleyse. Hani bebekliğinde olduğu gibi. Yok yok, hayır babacığım, olamaz. Niçin? Lütfen bunun sebebini söyler misin bana? Türk ne söyleyeceğini şaşırmıştı. Yutkundu. Doğrusunu isterseniz açıklaması güç biraz. Biraz değil, çok zor. Düşündü. Babasının gözlerindeki sorular daha artmıştı. Ateş ateşti. Yanıyordu sanki gözleri. Mustafa ağam beni taşıyor. Ben ona hiçbir karşılık yapamıyorum. Sonra her taşıma sonunda ağırlığımca acı yükleniyor yüreğime. Taşlar ağzında ezilmiş hissediyorum kendimi. Babası kesin ve belki sertçe, "İnsanlar birbirleriyle yardımlaşarak yaşarlar bu dünyada," dedi. "Kime ne çeşit yardım gerekiyorsa onu yapmakla borçluyuz. Bu insan toplumunda bir temel gelenektir. Bugün Mustafa..." "Yalnız o mu babacığım?" "Peki hepimiz el birliğiyle senin yardımına koşarız. Yarın sen bize koşarsın." "Yürüyemeyen bir insanın koşması çok güldürücü baba." "İnsan sadece ayaklarıyla koşmaz kızım. Fakat sen kısa bir zaman sonra koşacaksın da. O zaman bize olan borçlarını ödersin. Sonra eğer kendini bu kadar derinden verecek hissediyorsan, yürümen için gereken çabanı arttır. Senden istediğimiz bütün karşılık budur." Türk başını önüne eğdi. Babası susmamıştı. "Bütün gücünü yazılara, makineye veriyorsun. Bunu için için yeter görüyorsun, doyuruyorsun kendini. Oysa ki ben senin bütün çabanı yürüme yolunda harcamanı istiyorum. Bana ismine yaraşır bir doğrulukla söz ver Türk. Bütün kuvvetinle sadece yürümek için çalışacağını. Her şey ikinci planda kalacak. Anlatabiliyor muyum Türk?" Türk başını kaldırdı. Gözleri buğulu üzümler gibiydi. Bütün vücudu içten içe titriyordu. "Anlıyorum babacığım." Sonra küçük, kısık bir sesle "Söz veriyorum baba," dedi. Sait Vardar hemen yerinden kalktı. Kızının saçlarına dudaklarını kondurdu. "Çok teşekkür ederim Türk. Babanı çok sevindirdim bu sabah." Arkasını dönerek sert adımlarla dışarı çıktı. Kapı neşeli neşeli şık şık şıkladı ardından. 3. Birden uyandı. Odanın içindeki hava yasemin, gül, hanımeli kokularıyla yüklüydü. Yatağının sol yanındaki pencerenin tahta kepengi açık unutulmuştu. İnce telin ardındaki beyaz geceydi. Yine o gündüzleri özlediği, özlemini çektiği yürüyüşlerin düşünü görmüştü. Gobül yanında uzun uzun yürümüşlerdi. Hem rüyasında köpek konuşuyordu onunla. "Şu yeşil çamın gövdesine bir ok at Türk," demişti Gobül. Türk sırtındaki torbadan bir mavi ok çekerek yayını germişti. Ok beyaz aylı gecede kara bir çizgi çizmişti. Vınlayarak çadır biçimli çamın gövdesine saplanmıştı. Okunu çıkarınca gövdedeki delikten ışıltılı bir su fışkırmıştı. Biraz sonra su çamın dibindeki çukuru doldurarak gümüş gümüş yılanlanmış, onlar suyun peşinde eve kadar koşmuşlardı. Gobül neşeli neşeli havlıyordu. Arada bir türkü geride bırakıyor, sonra durup bekliyordu onu. Su çömlekçi çiftliğindeki büyük havuza şarıltılarla doluyordu. Bu sesi öyle kesin olarak duymuştu ki uyandığı halde şarıltı hala sürüyordu kulaklarında. Kuyudan yana baktı. Motor işletilmiyordu artık. Kuyudan ancak kovayla günlük sularını çekebiliyorlardı. Sözü Türk'ün yanında etmeseler bile o seziyordu evin ikinci büyük üzüntüsünü. Yaz sıcakları bastıralı turunçgillere ikinci su verilememişti. Yaprakların renkleri henüz yeşildi ama uzaktan bile sağlıklarını yitirdikleri belliydi. Vücudu terle yatağa yapışmıştı yine. Dışarıda Ağustos böceklerinin hep bir ağızdan başlayıp arada bir kesilen korosu duyuluyordu. Bu sese kuyu başındaki yeşil kurbağacığın vakvakları da karışıyordu. Yüreğinin vuruşları hala dinmemişti. Suyun peşi sıra çiftliğe dönerlerken öyle koşmuştu ki sık sık gördüğü bu düş yüreğinin özleminden mi doğuyordu? O çadır biçimli yeşil çama gitmek için duyduğu dayanılmaz istek mi bu rüyaları gösteriyordu ona? Ah bir gidebilsem oralara, ah bir görsem o rüyamdaki çamı, gövdesinden su akan çamı. Yüksek sesle söylenmişti birdenbire, kapı şık şık. Türk kapıya baktı, usul usul aralandı kapının kanadı. Türk'ün yüreğini ağzına getirdi. Hay Allah Gobül, sen miydin? Köpek kısık kısık havladı, yatağın yanına sokuldu, yere oturdu. İki ön ayağı üstüne. Uyanık olduğumu nereden anladın Gobülcüğüm? Türk öyle sevinmişti ki bu çaresiz konağa. Ona usulca rüyasını anlattı. Sonra ne demek bu Gobül, ne demek, ne olur sen bana ne demek olduğunu söyle Gobülcüğüm diye yalvardı. Köpek birden sıçradı, Türk'ün yatağına sokuldu. Onun yanağını yaladı törpülü diliyle. Başka zaman olsa Türk, "Oo, bu kadar yakınlık da çok," derdi. Fakat bu gece çözülmez bir bilmecenin kör düğümler içindeydi. Gobül'ü okşamak için yanıyordu. Parmakları isteğinin dışında Gobül'ün başına uzandı. Birden şaşırdı. Gobül'ün ipek tüylü başı ıslaktı. Elini sırtına doğru kaydırdı. Oraları da yaştı. Türk büsbütün şaşırdı. O Gobül'e sular konusunda sorular sormuştu. Gobül su içinde yıkanmış gövdesiyle yaklaşmıştı kendisine. Bu sorularının cevabı mıydı? Gobül, yoksa çadır çamın dibinde mi yıkandın? Köpek kesik kesik avladı. Türk ürpertiler içinde yüreği çarparak köpeğine bakıyordu. Gobül masal kahramanlarına benziyordu bu gece. Bir konuşması eksikti. Oysa ki rüyasında konuşuyordu Türk ile. Ne yapacağını, bu sırlı düşlerin gizli anlamlarını nasıl çözeceğini bilemiyordu. Yalnız bütün iç ve dış varlığının ön sezileri ona bir şeyler olacağını söylüyordu. Bu neydi? Hangi konuyla ilgiliydi? Kendisinde bir ön sezi duygusu, köpeğinde bir içgüdüsü vardı. Bu iki kuvvet bir araya gelirse belki rüyalarındaki müjdeler gerçeklerin ışığına kavuşurdu. Belki oralarda o çadır biçimli çamın gövdesi dibinde bir gizli kaynak vardı. Başındaki düşünceler yayından fırlayan mavi okun peşi sıra mı koşuyordu yeşil çama doğru? Gobül sorgularının dilsiz cevabını vermiş gibi rahatça yere uzanmıştı. Kuyruğunu aralıksız pat pat patlarla vuruyordu. Türk bir çıkar yol bulabilsem diye mırıldandı. Ah, bu saplandığım yataktan çıkabilsem. Ah, oralara koşardım şimdi hem de hiç korkmadan. Sonra birden bütün gücü tükendi. Kasılan sinirleri gevşedi. Eğer bu kadar isteseydim kalkardım herhalde. Her zaman öyle oluyorum. İlk önce dayanılmaz bir istek, yenilmez bir güçle davranıyorum. Sonra bütün kuvvetim balon gibi sönüyor içimde. Büyük bir yorgunluk vücudunu kaplamıştı. Derin bir solukla içini çekti ve hemen uyudu. Sabah odasına giren annesi kızını uyanmamış buldu. Gobül onu görünce pat pat diye kuyruğunu yere vurdu. Her zamanki gibi dışarı çıkmadı. Leğeni, ibriyi bıraktı. Kızının yatağına yaklaşarak usulca elini onun alnına koydu. Alnı serin ve terliydi. Elinin belirsiz dokunuşuyla Türk'ün gözleri açıldı. Annesini görünce gülümseyerek kollarını onun boynuna uzattı. Seher de kızına sarıldı. Onu öylece yatağında doğrulttu. Arkasına yastıkları dayadı. Günaydın anneciğim. Günaydın evladım. Anne. Seher baktı. Türk gerisini getiremedi. Rüyasını söylemek istiyordu ama sonra vazgeçti. Bunu kimseye söylemeyecekti. Yüreğinde böyle bir sırrı saklamak çok tatlıydı. Bir şey söyleyecektin bana. Türk gülümsedi. Hayır, söyleyemeyecekti. Tatlı tatlı gülümsedi. Hiç dedi. Birbirlerine bakıştılar. Türk, çok sıcak bir gün olacak dedi. Elektrik altında yatmak, Mustafa Ağam'ın kuvvetli parmaklarıyla ezilmek, jimnastik yapmak. Hele bu cehennem sıcaklarında dayanılır şey değil. Seher, kardeşlerinin taşıdıkları deniz suyu banyosunu unutuyorsun dedi. Ama su da güneşte kaynamış oluyor. Konuyu ustalıkla başka bir akışa çevirmişti. Buna çok sevindi. O gün öyle sıcak, öyle sıcaktı ki annesi Türk'ü hamamda ılık suyla yıkadı. Sonra da serin bir kova su döktü başından. Odasında saçlarını tarıyordu. Türk pencereden bakıyordu. Bahçenin her yanını sarımsı bir yeşillik boyamıştı artık. Güneş gökten erimiş, kaynamış sıcaklıkta yağıyordu. Fidanlıkların toprağı artık kına rengi değildi. Soluk, kuru bir görünüşü vardı. Ata kuyudan küçük plastik bir kovayla su çekiyordu. Bir damla su sıçratmadan eve taşıyordu kovaları. Esmer teni daha da yanmıştı son günlerde. Zayıflamıştı da. Ta denize kadar iniyordu kardeşleri ona banyo suyu getirmek için. Ne dediyse dinletememişti büyüklerine. Türk içini çekti. O neşeli, güzel günler gerilerde kalmıştı artık. Sanki kötü perinin kara gölgesi düşmüştü her yana. Yüreğinde iyi perinin bir gün çıkıp geri vereceği umudu bile kalmamıştı.